15. ayrım. Tutuk evlerindeki ağır koşullarda kansere yakalanıp ölen yoldaşlarımız oldu, dedi Can. Bence Kerem'i de onlardan biri saymalıyız. Ama hiçbir kanserli isteyerek arkadaşının ölümüne yol açmaz diye karşı çıkmıştı Necat. Mehmet'in ne suçu vardı? Ona karşı hiçbir sorumluluğumuz yok. Turgut ne söyleyeceğini bilememiş, iki arada bir derede kalmıştı. Necat haklıydı ama Kerem'i aforoz etmek de Mehmet'i geri getirmezdi. Durmuş da Kerem'in bir partili bir insan olarak anılmasının doğru olmayacağını düşünüyordu. Ama Asaf'ın durumun yatıştırılmasına yönelik tavrı elini kolunu bağlamış, bu nedenle Turgut gibi o da sessiz kalmayı tercih etmişti. Beşir'le Necat iddialarını sürdürünce Hikmet devreye girerek "Boşuna tartışıyoruz," demişti. "Bir yoldaşın partiden uzaklaştırılmasına ancak merkez komitesi karar verir." "Merkez komitesi değil, parti kongresi," diye düzeltmişti ona Asaf. "Bu çok önemli bir karar." "O halde yapacağımız şey basit. Bu konudaki raporlarımızı yazıp merkez komitesine ileteceğiz. Toplanacak ilk kongrede bu olay tartışılıp karara bağlanır." Öneri yerindeydi. İtiraz eden olmamıştı. Toplantıda başka bir karar da alınmadı. Can gözleri dolarak Mehmet'le ilgili bir anısını anlattı. Durmuş, ölen yoldaşların Türkiye'deki yakınlarına nasıl haber verileceği üzerine akıl yürüttü. Son olarak Asaf, bu ölümünde öteki kolektiftekilerden gizlenmesi gerektiğini açıkladı. "Bu nasıl açıklık politikası?" diye itiraz edecek oldu Necat. "Öteki öğrencilerin moralini bozmaya hakkımız yok," diyerek susturdu onu Turgut. "Onlar da yoldaşımız değil mi? Bizim acımızı paylaşsınlar," diye ilginç bir yorum kattı Beşir tartışmaya. Ama bu görüşler çoğunluk tarafından destek görmedi. Toplantı dağılırken Hikmet istekleri kabul edilmediği için sinirli görünen Beşir'i bir kenara çekerek "Bak Beşir yoldaş, bu kolektifin kararı. Kerem'in öldüğü kimseye söylenmeyecek. Iraklı Kürt yoldaşlara da, tamam mı?" diyerek yarı tatlı yarı sert uyardı. "Bunu niye söylüyorsun?" dedi Beşir, yüzü kıpkırmızı olmuştu. "Ben ne zaman parti disiplinini bozdum ki?" "Parti disiplinini bozduğun için söylemiyorum," dedi Hikmet. "Ama ağzından kaçırırsan falan..." Ters ters bakarak arkadaşının sözünü kesti Beşir. "Benim ağzımdan bir şey kaçmaz," dedi sertçe. "Sen kendine bak." "Kabalaşma hiç gerek yok," dedi Hikmet. Olgun ama kararlı bir tavırla. "Iraklı Kürtlerle çok içli dışlısın. O yüzden söyledim." "Ne yapayım?" dedi Beşir hiç alttan almadan. "Bizim kolektifte Kürtçe bilen kimse yok. Ana dilimizi de mi konuşmayalım?" Baltayı taşa vurduğunu anlamıştı Hikmet. Alttan aldı. "Elbette konuşacaksın yoldaş. Ben onu mu söylüyorum? Ağzımızı sıkı tutalım diyorum sadece." Tamam," dedi Beşir, kaşlarını çatarak. "Sen işine bak. Benden sır çıkmaz." Ondan sonraki 2 gün üzüntülü ama sakin geçmişti. Mehmet'in ardından Kerem'in de aniden ülkeye dönmek zorunda oluşu, ortalıkta hiç tanımadıkları adamların dolaştığını fark eden, başta Sovyet öğretmenler olmak üzere sitedeki öğrencilere önce tuhaf gelmiş. Ama TKP yasa dışı bir parti olduğu için kimse konuyu daha fazla eşelemeye kalkmamıştı. Gökyüzünün bulutlarla kaplı olduğu o cumartesi günü sitede her şey normale dönmüş görünüyordu. Yalnızca 5 gündür ortalıkta dolaşan tamirat ekibi bina bina gezip onarılacak yerleri tespit edilmeyi sürdürüyor. Bir de hala öğrencileriyle birlikte kalan Leonid her zamankinden daha sinirli görünüyordu. Ama yaşanılanlardan sonra herkes bunu doğal sayıyordu. Turgut ile Cemil ise bu kapalı cumartesi gününün sıkıcılığına inat heyecanla kalkmışlardı yataklarından. O gece Turgut'un sevgilisi Eli ile Cemil'in platonik aşkı Alikin'in de aralarında bulunduğu doğum günleri birbirine yakın 4 Yunanlı'nın yaş günü kutlamasına gideceklerdi. Yunanlılar ölüm olayları başlamadan bir gün önce geçen pazartesi günü davet etmişlerdi Türk kolektifini. Danslı, içkili bu tür eğlencelere pek katılmazdı Türkler. Okulda her Her hafta sonu düzenlenen balolara da bir iki kez gitmişler. Ama ne dansta ne de kızlarla ilişki kurmada kendilerini pek ifade edemediklerinden olacak. Bir süre sonra ayaklarını kesmişlerdi. Anlatılanlara göre önceki yıllarda durum daha da kötüymüş. Okulun en ağır başlı, en disiplinli grubu olarak ün salan Türkler, daha geçen yıla kadar öteki öğrencilerin gönüllerince eğlendikleri, dans ettikleri, şarkı söyledikleri, seviştikleri balolarda güvenlik görevini üstlenirlermiş. Baloda huzursuzluk çıkaranları uygun bir dille uyarır, sarhoş olanları odalarına götürüp yatırırlarmış. Bu yılda balolar düzenlenmeye başlayınca, özellikle de Asıf'ın işgüzarlığıyla okul yönetimi kolektife bodyguardlık önerdiğinde, başta Can'la Turgut olmak üzere kolektifin önemli bir bölümü bu göreve karşı çıkmış. Biz orada güvenlikçi olarak değil, öğrenci olarak yer almak istiyoruz. Okul güvenliğin alamadığı bir eğlenceyi düzenlemesin demişlerdi. Bu tepkiye asaf bozulmuş, okul yöneticileri şaşırmış, Leonid ise sevinmişti. Ama o günden sonra da kimse Türklere bodyguardlık yapar mısınız teklifinde bulunmamıştı. Daha birkaç gün önce yaşanan üzücü olaylardan sonra iki yoldaşın böyle bir eğlenceye gitmesi tuhaftır. Ama Beşir'le Durmuş dışında kimse tarafından yadırganmamıştı. Belki Hikmet de bu durumu hoş karşılamayabilirdi ama Asaf, Moskova'ya gitmek isteyen arkadaşları rahat bırakın demişti. Üstelik Yunanlılara kabalık yapmak da istemiyordu. Gitmemelerinin gerçek nedenini açıklayamayacağına göre orada olmaya can atan Turgut'la Cemil'i göndermenin ne sakıncası olabilirdi? Giritli bir köylünün oğlu olan Yunanlıların parti sekreteri Manolis'in yaş günü davetini olumlu yanıt vermek zorunda kaldığında, belki hepimiz gelemeyiz ama eminim birkaç yoldaş kutlamanıza katılmaktan memnun olacaktır demişti Hikmet. Bu yanıt Manolis'in canını sıkmıştı. Onun beklediği Türk kolektifinin tümünün, hiç değilse Turgut'la Cemil dışında da birkaç kişinin davete gelmesiydi. Ama Hikmet'in söylediklerinden çıkardığı kadarıyla Eli ve Aliki ile arası iyi olan o iki heriften başka kimse gelmeyecekti. Hadi Turgut'la Eli neyse de ikisi de evli barklı olan Aliki ile Cemil'e ne demeli? Ama Türkleri çağırarak kendi kaşınmıştı. Sonucuna da katlanacaktı. Bereket, Aliki'nin kocası Marco'nun yakın arkadaşı Sotiri, kadını yakın korumaya almıştı da o güzel gülüşlü Türk pek yaklaşamıyordu yanına. Yine de içi rahat değildi. 5 aydır erkeksiz kalan bir kadınla 5 aydır kadınsız kalan bir erkek kadar yeryüzünde birbirini daha güçlü bir biçimde çekebilecek iki nesne tanımıyordu. İkisinin de gözlerindeki ateşi görmüş, konuşurlarken seslerindeki titremeyi duymuştu. Bu işin sonu iyi değil ya, hadi hayırlısı diyerek düşünerek sıkıntıyla iç geçirmişti Hikmet'in yanından ayrılırken. Sabah kahvaltısından sonra Cemil ile Turgut ilk buluşmalarına giden iki liseli genç gibi sabırsızlıkla geceye hazırlanmaya koyulmuş, daha birkaç gün önce yitirdikleri iki yoldaş için duydukları üzüntü neşelerini gölgelese de gidecekleri partinin heyecanı ağır basmış, yürekleri uzun zamandır hissedemedikleri bir coşkuyla kıpırdanmaya başlamıştı. Gömlekler, pantolonlar ütülenmiş, botlar boyanmış, banyolar yapılmış, tıraşlar olunmuş, kokular sürülmüştü. Çevrelerinde dolaşan Şerif'le Nejat, onların bu halini yarı kıskanç, yarı alaycı bir tavırla izleyerek arada bir "Bu gömlek yakışmadı, siyahı giy" ya da "Saçını şöyle tararsan daha iyi olur" gibisinden laflarla onlara takılmışlar. Turgut'la Cemil bu şakaları aldırmadan iple çektikleri öğle yemeğini aceleyle midelerine indirip çıkmışlardı yola. Daha doğum günü armağanlarını alacaklardı. Bu gecenin en sıkıcı yanıydı armağan alma işi. Moskova'daki mağazalarda çok az çeşit bulunduğundan aynı armağandan birkaç tane alınması olasılığı çok yüksekti. Bu durum bizim utangaç aşıkların neşesini kaçırmış, kara kara düşünmelerine neden olmuştu. Düşünmüş, taşınmış, sonunda çözüm olarak Şerif'in bir ara Yunanlılardan ruble karşılığı aldığı Amerikan dolarlarına el koyarak Rusya otelinin altındaki dövizle alışveriş yapılan mağazalara gitmeyi bulmuşlardı. Cemil'le Turgut siteden çıkarken tamir ekibinin telsizleri çalışmaya başlamış, iki Türk'ün siteden çıktığını Viktor'a iletilmişti. Viktor hemen okul dışındaki tertibat alan izleme ekibini arayarak siteden çıkıyorlar, onları izleyin ama sakın görünmeyin talimatını vermişti. Anında bej renk Lada marka bir taksi iki yoldaşın çıkacağı caddede boy gösterdi. Bizimkiler iki yanı çam ağaçlarıyla kaplı geniş caddeye çıkıp da araç bulmak için bakınırken usulca yanlarına yaklaştı. İki yoldaş akıllarını hiçbir şey getirmeden bu kadar kısa sürede taksi bulduklarına sevinerek atladılar arabaya. Reynon Vaskal dedi Turgut. Bir dakika diye atıldı Cemil. Kurkina'daki oyuncak mağazasına da bir baksak. Turgut arkadaşının önerisini yersiz bularak söylendi. Ya orada kızlara göre bir şey yok ki. Ya elli oyuncakları sever de. Ya yok canım ben oyuncak almak istemiyorum diyerek kestirip attı Turgut. Sonra şoföre dönerek ineledi. Reçkoy Vaskal metro istasyonu. Da Kayneşna diyen şoför biraz da asabi bir tavırla taksimetreyi çalıştırarak aracı hareket ettirdi. Turgut'la Cemil şaşırmışlardı bu işe. Çünkü Moskova'da şoförler yabancılara genellikle taksimetre açmazlardı. Yılan gibi kıvrılan kavisli bir yolda, karlarla kaplı ağaçların, birbirinden ilginç küçük bahçeli, iki katlı ahşap Rus evlerinin arasından geçerek Leningrad şosesine çıktılar. Artık o güzelim evler geride kalmış, birbirine benzeyen apartmanlar arasında ilerlemeye başlamışlardı. Metroya ulaşıncaya kadar havadan sudan konuştular. Cemil daha heyecanlı görünüyordu. Bu geceyi bir ilk buluşma gibi algılıyor. Bu yüzden de Turgut'a sorular sorup duruyordu. Gece döneriz, değil mi? Dedi bir ara. Aslında nasıl ederiz de bu gece orada kalırız diye geçiriyordu kafasından. Niye dönerim? Dedi Turgut. Parti sabaha kadar sürer. Eğlencenin orta yerinde hadi biz gidiyoruz demek olmaz. Ya olmaz da hani yoldaşlar ne der? Ya merak etme ben sekreter yoldaşa söyledim. Gece dönmek zorunda değiliz. Aa iyi o zaman dedi Cemil. Bu işe çok sevinmişti ama belli etmemeye çalıştı. Bakışlarını pencereye çevirerek Aliki'yi düşünmeye başladı. Onu okula ilk gittiği gün küçük kafeteryada görmüştü. Üç erkekle birlikte pencere kenarındaki masalardan birinde oturuyordu. Önce dik omuzlarına dökülen açık kumral saçları ilgisini çekmiş, onun yüzünü görmeliyim diye geçirmişti içinden. Tezgaha yaklaşıp kahve alırken sanki başka birine bakıyormuş gibi dönmüş, iri gözlerini, kalkık küçük burnunu, ince ama biçimli dudaklarını görmüş, görür görmez de bu güzelliğin etkisinde kalmıştı. Kalmıştı da ne olmuştu sanki? Nejat'la birlikte kahvelerini içerken uzaktan izlemekle yetinmişti kadını. Zaten az sonra da Hikmet gelip kütüphaneye gideceklerini söyleyerek alıp götürmüştü onları. O sıralar okulda tam bir karmaşa hüküm sürüyordu. Her ulustan, her renkten, yaşlı genç öğrenciler sağlık kontrolü yaptırmaktan, kimlik kartı çıkartmaya, kitap bulmaktan, ders programlarını öğrenmeye kadar bir sürü ıvır zıvır iş için henüz yabancısı oldukları bu okulun yüksek tavanlı, uzun koridorları boyunca koşuşturuyor. Kimse kimseye 5 dakika bile vakit ayıramıyordu. İkinci karşılaşmaları 10 gün sonra kolektiflerin sanat sorumluları toplantısında oldu. Üçüncü kattaki salonlardan birinde uzunca bir masanın etrafında toplanmışlardı. Arkadaki kabinlerde bir düzineye yakın çevirmen konuşmaları anında Türk öğrencilerin diline aktarmak için hazır bekliyordu. Çevirmen deyip geçmemek gerek. Onlar öğrencilerin gözü kulağı, okulun gerçek anlamda en ağır işçileriydi. Gezilerden doktor kontrollerine, derslerden eğlencelere kadar bütün öğrenim süresi boyunca öğrencilerin yanından ayrılmaz, Onların her türlü işleri için koşturup dururlardı. Çevirmenler bu ilginç öğrencilere öyle alışmışlardı ki mesai saatlerinin dolmasına karşın evlerine gitmek yerine çoğu kez okulda kalmayı tercih ederlerdi. Bu toplantıya Türk kolektifinin sevilen çevirmenlerinden biri olan Zeytun katılmıştı. Kabartay Balkar olan Zeytun, buğday rengi teni, kalın bıyıkları, siyah dalgalı saçlarıyla Türklere o kadar benziyordu ki herkes onu TKP'li sanıyordu. Salona girip gözleriyle Zeytun'u arayan Cemil, onun üçüncü kabinden el salladığını görünce rahatladı. Henüz yeni yeni dolmaya başlayan iskemlelerden kapıya yakın birine yerleşti. Toplantıya katılacak olan yoldaşları izliyordu ki, İsveçli Silvia ile konuşarak içeri giren Aliki'yi fark etti. Kadına bakmak yerine nedense bakışlarını Zeytun'a çevirdi. Ama elindeki mikrofonla uğraşan çevirmenin onu görecek hali yoktu. Çaresiz önüne döndü Cemil ve Aliki'nin gelip tam karşısına oturduğunu gördü. Bereket, İsveçli hatunla İngilizce yaptıkları sohbet o kadar sarmıştı ki kadını, otururken Cemil'e dikkat bile etmemişti. Cemil ise kalemini çıkararak daha o sabah aldığı not defterine anlamsız yazılar çiziktirmeye başlamıştı. Ancak bir süre sonra Aliki'nin bakışları da karşısındaki bıyıklı esmer adama dikilmiş, not defterine göz atmak isteyecek kadar onunla ilgilenmeye başlamıştı. Okulun sanat sorumlusu, toplu gösterilerin değişmez örgütleyicisi, Brezilyalı genç erkek öğrencilere fanatik hayranı Ludmilla Kalinova'nın görkemli açılış konuşmasından sonra herkes kendini tanıtmaya başlamış. Böylece birbirlerinin kültürünü derinden etkileyen iki komşu ulusun çocukları olduklarını öğrenen Cemil ile Aliki sanki bakışları birbirine değince bu küçük salonda kıvılcımlar çakacakmış gibi göz göze gelmemeye özen göstererek yalnızca acemi gülümseyişlerle selamlamışlardı birbirlerini. Toplantı sona erince de konuşmaktan korkuyormuşçasına iki suçlu gibi sessizce terk etmişlerdi salonu. Üçüncü karşılaşmaları 15 gün sonra Yunanlıların Türkler için verdiği yemekte olmuştu. Çarlık döneminde genel eve olarak kullanılan, şimdi ise Leninci okulun hafta sonu dinlenceleri için öğrencilerine açtığı daçanın tavanında hala türlü çeşitli sevişme pozisyonlarıyla süslenmiş kabartmalarının bulunduğu geniş salonunda iki komşu ülkenin komünistleri dostça kucaklaşırken, hatta aşka gelen Durmuş yakaladığı her Yunanlıyı kadın erkek demeden öpücüklere boğarken Cemil ile Aliki sadece tokalaşmakla yetinmişlerdi. İkisi de aralarında gizli bir bağın olduğunu artık sezinlemişler, varlıkla yokluk arasındaki o büyülü bölgede beliren bu ilgiyi yersiz bir dokunuş, aniden söylenen bir söz, hazırlıksız bir bakışla yok etmekten korktukları için birbirlerinin bedenlerine olduğu kadar ruhlarını da uzaktan izlemeyi seçmişler. Böylece farkına varmadan ilk gençliklerini çoktan geride bırakmış, üstelik ikisi de evli olan bir erkekle bir kadın arasında artık yaşanması olanaksızmış gibi görünen, ancak ergenlik dönemindeki ilk aşkla kıyaslanabilecek bir ilişkinin tohumlarını atmışlardı. Aşkta kadınların oyunlara, törenlere düşkünlüğü göz önüne alınırsa, Aliki'yi anlamak kolaydı. Ama duyguları da düşünceleri kadar hızlı olan Cemil'in yavaşlaması, gerekli müdahalede bulunarak ilişkiyi başka bir boyuta taşımaktan kendini alıkoyması, biraz Türk erkeklerinin tutukluluğuna bağlanabileceği gibi, biraz da bu türden tuhaf bir aşkın yaratabileceği bir mucize olarak görülebilirdi. Kurkino'daki sitede okuyan öğrencilerin okula indiği her pazartesi sabahı onu böyle heyecan içinde okula koşturan, çoğu yaşama sevincini yitirmiş, duvar suratlı profesörlerin sunduğu 3 saatlik ağır konferanslardan edinilen bilgiler değil, Aliki'nin hep hafif bir kederle gölgelenmiş bakan iri lacivert gözleri, arka sıralardan başını uzatarak utangaç bir gülümsemeyle "Yasu Cemil!" diyen sesi, birbirinin aynı sıralarda sıkıntıyla pineklemekte olan öğrencilerin arasından cıvıl cıvıl bir yaşamın varlığını çağırırcasına incecik bedeniyle geçişiydi.